Ayrım 9, sayfa 112. Atatürk'ün eğitim politikasının kaynakları ve temel ilkeleri. Atatürk'ün eğitim politikasını iki temel olgu biçimlendirmiştir. Birincisi, Osmanlılardaki eğitimin dağınık, ulusal olmaktan uzak oluşu ve bilime dayalı olmayışı. İkincisi, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kökleşmesinde ve devrimlerin yaygınlaştırılmasında eğitime işlevsel yaklaşımıdır. Şimdi önce birinci olguyu ele alalım. Eğitim kurumu bir üst yapı kurumudur. Dolayısıyla toplumsal yapının bir yansımasıdır. Elbette ki bu etkileşim tek yönlü değil, karşılıklıdır. Osmanlılardaki eğitim de toplumsal yapının bir ürünüydü. Osmanlılarda hükümet şekli, saltanat, hilafet, anayasa, şeriat, ideoloji, din kardeşliği, toplum gelenekçi ve durağan bir toplum, ahlak bütün bunlara uygun olarak teokratik bir ahlak ve sonunda inanç ve ibadet. İşte Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün örgütler bunlardır. Ve bunların hepsine de din egemendir. Parantez içinde Karal 1981. Ayrıca Osmanlı'da henüz sanayi kurulamamıştır. Ekonomik yapı büyük oranda tarıma, küçük atölyelere dayanmaktadır. Parantez içinde Borotav 1995. Böyle bir ekonomik yapıda nitelikli üretici insan gücüne gereksinimin fazla olmadığı da açıktır. İşte Osmanlı İmparatorluğu bu toplumsal yapıya uygun olarak teokratik içerikli ve ağırlıklı bir eğitim sistemine sahiptir. Bu eğitim sistemi din kardeşliğine dayandığı ve emperyalist devletlerin kendi okullar aracılığıyla etkilemelerine açık olduğu için ulusal değildir. Eğitim kurumları geleneksel, modern ve yabancı okullar olmak üzere üçe ayrılmıştı. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim de inanç ve ibadete dayandığı için bilimsel değildi. Çünkü her şeyin yanıtı kutsal kitapta vardı. Atatürk ilk önce Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki toplumsal yapısını kökten değiştirmiştir. Türk devrimi sonucunda toplumsal yapı şöyle bir görünüm almıştır. Hükümet şekli demokratik bir cumhuriyet olmuştur. Anayasa modern anayasadır. Gücünü halktan almıştır. Toplum değişime açık çağdaşlaşma yolundadır. Ahlak toplumsal yaşamın ve çağın koşullarından doğan evrensel değerleri de içeren bir ahlaktır. Yeni cumhuriyette din yerini korumuştur. Ancak laik bir anlayışla devletin ve toplumsal yaşamın her alanını kapsamamak koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti'nde din bireylerin vicdanlarına bırakılmak istenmiştir. Atatürk yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra yeni toplumsal yapının gerektirdiği demokratik cumhuriyeti değişime açık çağdaş toplumu, laik bir devlet ve bireyi bağımsız ve kendi öz kaynaklarımıza dayalı güçlü bir ekonomiyi eğitim aracılığıyla yaratmak istiyordu. Böylece Atatürk bir yandan Türk devrimlerini yaygınlaştırmak, bir yandan da onları kökleştirmek için eğitime işlevsel olarak yaklaşıyordu. Görüldüğü gibi Atatürk'ün eğitim politikasını yukarıda ele alınan iki temel olgu, parantez içinde 1. Osmanlılardaki eğitimin dağınık ulusal olmaktan uzak ve bilimsel olmayışı, 2. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimlerin yaygınlaştırılmasında ve kökleştirilmesinde eğitime işlevsel bir görev yüklenmesi biçimindedir. Yüklenmesi biçimlendirir. Böylece onun eğitimdeki iki temel amacı da ortaya çıkmış oluyor. Bunlar, 1. Eğitimimiz ulusal, bilimsel ve birlik içinde olmalı. 2. Eğitimimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmaya, devrimleri korumaya ve kalkınmaya yönelik olmalıdır. Atatürk bu iki ana amacı gerçekleştirmek için eğitim politikasını oluştururken tümüyle yeni kurulan cumhuriyetin gereksinimlerinden, pratiğinden hareket etmiştir. Gerçekten de o ne bir eğitimci ne de bir eğitim düşünürüdür. Yeni bir eğitim sistemi veya felsefesi ortaya koymadığı gibi her yönden eğitime değinen düşünceler ileri sürmemiştir. Onun eğitimle ilgisi, eğitimin toplumsal değişmede ve Türk toplumunun değişmesinde oynayacağı rol ölçüsünde olmuştur. Parantez içinde Başgöz 1995. Bu nedenle Atatürk'ün eğitim politikasını oluşturan temel ilkeler bu çerçevede ele alınıp değerlendirilmelidir. Şimdi bu ilkeleri tek tek açıklayabiliriz. Atatürk'ün eğitim politikasının temel ilkeleri. Eğitim ulusal olmalıdır. Atatürk her başarısının altında kendisinin değil ulusun olduğunu özellikle vurgular. Teknik yanı ağır basan askeri zaferi bile doğrudan doğruya ulusa mal etmiştir. Ayrıca Atatürk en mutsuz, en zor zamanlarda bile sürekli olarak verdiği söylevlerde ve özel konuşmalarında hep tek dayanağının Türk ulusu olduğunu vurgulamıştır. İlk bakışta bir alçak gönüllülük gibi görünen bu davranışın altında aslında bir ulus yaratma çabası vardır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda bir ümmet anlayışı egemendi. Atatürk ümmet kavramına karşı millet kavramını ön plana çıkarmak istiyordu. Parantez içinde Kongar 1983. Atatürk'ün ulusçuluğu yeni Türk devletinin her aşamasında duyum sanıyordu. Dış politikada, ekonomide, kültürde ve eğitimde hep ulusal kaygı ön plandadır. Atatürk yoruma gerek kalmayacak şekilde eğitimin ulusal olması gerektiğini ileri sürer. Daha 16-21 Temmuz 1921 Milli Eğitim Kurultayı'nı açarken şöyle der. Parantez içinde Bingöl 1970. Bugün Ankara Milli Türkiye'nin milli eğitimini kuracak olan Türkiye Öğretmenler Kurultayı'nın toplanmasına da sahne olmak mutluluğu ile övünmektedir. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, geçmişin boş inançlarından ve yaratılışımızın nitelikleriyle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelen tüm etkilerden büsbütün uzak ulusal yaratılış ve tarihimize uygun bir kültür düşünüyorum. Atatürk, daha Cumhuriyet'in kurulmasından önce eğitimin ulusal olması konusunda bu kadar kararlıydı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ise bu kararlılığı daha da pekişmiştir. Nitekim 22 Eylül 1924'te Samsun öğretmenlerine yaptığı bir konuşmada şöyle der. Parantez içinde Bingöl 1970. Beyler, eğitim sözcüğü tek başına kullanıldığı zaman herkes bundan kendi anlayışına uygun bir anlam çıkarır. Ayrıntılara girilirse eğitimin amaç ve erekleri değişir. Örneğin dinsel eğitim, ulusal eğitim, uluslararası eğitim. Bütün bu eğitimlerin amaç ve erekleri başka başkadır. Ben burada yalnız yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kuşağa vereceği eğitimin ulusal eğitim olduğunu kesinlikle belirttikten sonra ötekilerin üstünde durmayacağım. Yalnız ne demek istediğimi kısa bir örnekle açıklayacağım. Baylar, yeryüzünde 300 milyonu aşkın Müslüman vardır. Bunlar ana, baba, hoca eğitimiyle eğitim ve ahlak almaktadırlar. Fakat üzülerek söylüyorum, işin gerçeği şudur ki, bütün bu milyonlarca insan yığınları şunun ya da bunun kölesi, uşağı durumundadır. Aldıkları tinsel eğitim ve ahlak, onlara bu kölelik zincirlerini kırabilmek, insanlık değerlerini vermemiştir. Veremiyor. Çünkü eğitimlerinin amacı ulusal değildir. Görüldüğü gibi Atatürk'ün tevhidi tedrisat düşüncesini ortaya atmasının bir nedeni de eğitimde bütünlüğü sağlayarak ulus olma bilincini sağlamlaştırmaktır. Eğitim bilimsel olmalıdır. Türk devrimi düşünsel planda pozitivizme dayanıyordu. Çünkü devrimle dönüştürülen Osmanlı İmparatorluğu hem siyasal otoritenin kaynağı bakımından hem de toplum yapısı açısından dine dayanıyordu. Pozitivist düşünce geleneği son dönem Osmanlı aydınları arasında da yaygındı. Bunun nedeni Osmanlı bürokratları ve aydınları için pozitivizmin hem Batı'nın üstünlüğünü açıklaması hem de Hristiyanlığa bulaşmamış olmasıydı. Sonuçta Atatürk, Osmanlılardaki pozitivist anlayışın açtığı bu yolu daha da genişletti. O, pozitivizmi bilimin egemenliği biçiminde algıladı. Böylece bilimi dinsel taassuba ve geleneğe karşı kullandı. Parantez içinde Kongar 1983. Atatürk'ün bu pozitivizme dayanan düşünsel yapısı doğal olarak eğitim politikasına da yansıyordu. Çünkü bilimsel düşüncenin yeşereceği ve güçleneceği yer eğitim alanıydı. Bu nedenle 27.10.1922'de Bursa'da kalabalık bir öğretmen topluluğuna şunları söyler. Parantez içinde Bingöl 1970. Bayanlar baylar, bir ulusun yıkımla karşı karşıya olması demek, o ulusun hasta hastalıklı olması demektir. Bundan ötürü kurtuluş toplumdaki hastalığı ortaya çıkarmak ve iyileştirmekle elde edilebilir. Hastalığın iyileştirilebilmesi bilim ve tekniğin gösterdiği yolda olursa hasta kurtulur. Yoksa tersine hastalık kökleşir, onulmaz duruma gelir. Bayanlar baylar, yurdumuzun en bakımlı, en şirin, en güzel yerlerini 3,5 yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı dize getiren başarının sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların yönetilmesinde bilim ve teknik ilkelerini önder edinmededir. Ulusumuzu yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve üniversitelerimizin kuruluşunda da yine bu yolu tutacağız. Atatürk, bilim ve tekniğe o kadar önem verir ki, onun yaşamın her alanında egemen olmasını şu sözleriyle açıkça ortaya koyar. Parantez içinde Bingöl 1970. Baylar, dünyada her şey için, madde ile ilgili işler için, fizik ötesi işler için, yaşam için, başarı için en gerçek önder bilimdir, tekniktir. Bilim ve tekniğin dışında önder aramak, çevresinde olup bitenleri öğrenmemektir. Bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Eğitim karma olmalıdır. Osmanlılarda kadının statüsü oldukça düşüktür. Kadınlar toplumsal yaşamda özellikle kentlerde yok sayılırlar. Kadınlar ilk eğitimin dışında yaygın olarak eğitimden yararlanamazlar. Son zamanlarda açılan okullara girebilmişlerse de sayıları çok fazla değildir. Ekonomik güçleri yoktur. Hukuksal güvenceden yoksundurlar. Mirastan 1/4 bir pay alırlar. Mahkemede 2 kadın 1 erkeğe eşittir. Örtünme zorunludur. Parantez içinde Göksel 1995. Atatürk yeni Türkiye'yi kurmaya çalışırken ülkedeki kadının durumu budur. O bu durumu tüm gerçekliğiyle görür ve onların bir an önce toplumsal yaşama damgalarını vurmalarını ister. Bu amacını gerçekleştirmek için de kadınların erkeklerle birlikte onlardan ayrılmadan eğitilerek aydınlatılmalarını ister. 30.08.1925'te Kastamonu'da yaptığı bir konuşmada şöyle der. Parantez içinde Karal 1969. Bir sosyal topluluk, bir millet erkek ve kadın denilen iki tür insandan oluşur. Kabil midir ki bir kitlenin bir parçasını geliştirelim, diğerini müsamaha edelim de kitlenin bütünü ilerletilebilmiş olsun? Mümkün müdür ki bir camianın yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara yükselebilsin? Şüphe yok, terakki adımları dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmalı ve gelişme yenilik alanında birlikte kesin bir tavır almak gereklidir. Böyle olursa devrim başarılı olur. Atatürk, Türk erkek ve kadının birlikteliğini sağlamak için okullarda yan yana omuz omuza eğitim görmelerine olanak sağlamış ve bunu uygulamıştır. Eğitim uygulamalı, işlevsel olmalıdır. 19. yüzyıldaki sanayi devrimi sonunda nitelikli insan gücüne gereksinim iyice artmıştır. Makineyi üretecek, çalıştıracak, fabrikaları örgütleyecek, yönetecek insanlar aranıyordu. Artık niteliksiz işçilere gerek kalmamıştı. Bunun sonucunda nitelikli insan gücünü yetiştirecek iş ve mesleğe yönelik okullar açma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Böylece eski okulun yalnızca kültür aktaran, bilgi belleten yapısı değişmeye başlamıştı. Parantez içinde Tonguç 1974. Atatürk, genç cumhuriyetin kalkınmasında sanayinin önemini sürekli vurgular. Ekonomik kalkınmada gerekli olan nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için eğitimin uygulamalı, işe dayalı olmasını ister. 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılış konuşmasında eğitim öğretimde uygulanacak yöntemi şöyle açıklar. parantez içinde Bingöl 1970. Baylar, eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da bir uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan işe yarar ve kullanılabilen bir aygıt durumuna getirmektir. Yaparak öğrenmeye dayanan ve yaygın bir eğitim, öğretim için yurdun önemli merkezlerinde yeni kitaplıklar, çeşitli bitkileri ve hayvanları içine alan bahçeler, konservatuarlar, iş yerleri, müzeler, galeriler, sergi salonları kurmak gerekli olduğu gibi, ilçe merkezlerine kadar bütün yurdun basım evleriyle de donatılması gerekmektedir. Eğitimde iş eğitiminin ana yöntem olması gerektiğini, 1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında şöyle vurgular. Bingöl 1970. Bir yönden bilgisizliği gidermeye çalışırken, öte yönden de yurt çocuklarını toplumsal ve ekonomik alanlarda etken ve verimli kılabilmek için gerekli olan ön bilgileri iş üstünde öğretmek yöntemi eğitim ve öğretimin ana kuralları olmalıdır. Türkiye gerçeklerini dikkate alarak ortaya çıkan sorunların çözümünde ülke ihtiyaçlarına dönük yöntemlerin geliştirildiğine, yani eğitimin işlevselliğine ilişkin olarak okuma yazma ve köy enstitüleri hareketi somut iki örnektir. Parantez içinde Doğan 1982. Eğitim laik olmalıdır. Atatürk'ün laiklik konusundaki politikası, başlangıçtan itibaren din işleriyle toplum düzenini birbirinden kesinlikle ayırmaya dayanır. Dinsel inançlara karşı çıkan bir baskı da yapmamıştır. Onun laiklik politikası, dinin toplum işlerinden, toplumsal görevlerinden sıyrılıp vicdanlara itilmesi, kişilerin iç dünyalarından dışarıya taşmayan bir inançlar bütünü durumuna getirilmesi amacını güder. Parantez içinde Aksoy 1989. Atatürk'ün bu laiklik anlayışı eğitim sistemine de yansımıştır. Gerçekten de Cumhuriyet eğitim kurumlarını her türlü dinsel dogmanın baskısından kurtarmakla bilimin vazgeçilmez gereği olan düşünme, araştırma, sorgulama ve gerçekleri ortaya koyma özgürlüğünü sağlamıştır. Nakilci değil, akılcı, ezberciliğe değil, gözleme, deneye ve uygulamaya dayalı eğitim veren kurumlar yaratmaya yönelmiştir. Parantez içinde Ozan Kaya 1995. Atatürk, laiklik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden birisi olarak görür. Dinin toplumsal yaşamdaki belirleyici rolüne kesin olarak karşı çıkar. Parantez içinde Karal 1969. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, yol, uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emir ve talep ettiğini yapmak, İnsan olmak için kafidir. Halk eğitimine önem verilmelidir. Atatürk'ün halk eğitimine verdiği önemin altında onun demokrasiye yüklediği anlamlar yatar. Demokrasi ona göre halkın iktidarıdır. Egemenlik kayıtsız, koşulsuz ulusundur. Özdeyişi demokrasi anlayışının simgesel bir anlatımıdır. Egemenliğin odağına yerleştirdiği Türk halkını yüzyıllar süren padişah kulluğundan özgür bireyler düzeyine çıkarmak ister. Bunun için de dinsel, geleneksel yetkinin dayatılmasıyla oluşmuş bulanık halk bilincinin yerine ulusal halk bilinci yerleştirmek ister. İşte bu noktada halk eğitimi Atatürk'ün elinde etkili bir araç olur. Halk eğitimi etkinlikleri aracılığıyla halkın cahilliğini giderilerek kültür ve bilinç düzeyinin hızla yükseltilmesini amaçlar. Parantez içinde Sarp Kaya 1995. Atatürk Kurtuluş Savaşı boyunca ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın ne kadar cahil kaldığına tanık olmuştu. Bu nedenle halkın bir an önce bu cahillikten kurtulması gerektiği üzerinde durur. 1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında şöyle der. Parantez içinde Bingöl 1970. Demiştim ki Bu yurdun gerçek sahibi ve toplumumuzun büyük çoğunluğu köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne değin bilgi ışığından yoksun bırakılmıştır. Bundan ötürü bizim izleyeceğimiz milli eğitim politikasının temeli önce içinde bulunduğumuz bilgisizliği gidermektir. Ayrıntılarına girmeden diyebilirim ki genel olarak bütün köylüye okumayı, yazmayı ve matematikte 4 işlemi öğretmek yurdunu, ulusunu, dinini, dünyasını tanıyacak kadar coğrafya, tarih, din ve ahlak bilgisi vermek milli eğitim programımızın ilk amacıdır. Atatürk, bilgisizliğini giderilerek halkın aydınlatılması için karma eğitimi başlattı. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu çıkardı. Yeni Türk ABC'sini uygulattı. Böylece halk eğitimi için ortamı hazırladıktan sonra halk dershaneleri ve halk odaları aracılığıyla dünyada az rastlanır bir kitlesel eğitim seferberliğini başlatmıştır. Bu çaba kısa bir süre sonra olumlu sonuçlarını vermeye başlamıştır. Eğitim disiplinli olmalıdır. Disiplin, geleneksel Osmanlı eğitiminde içerisinde cezalandırmanın ve boyun eğdirmenin ağırlıklı olarak yer aldığı bir kavramdı. Mekteplerde hocaların kesin katı kurallara dayalı egemenliği, çocuklar üzerinde her türlü şiddete başvurma yollarını açık tutuyordu. Falaka, azarlama, tecrit etme, parantez içinde soyutlama, olağan disiplin uygulamalarıydı. Atatürk'ün disiplin anlayışı ise, işlerin yapılması sırasında herkesin düzenli ve işin amacına uygun olarak çalışmasına dayanır. Onun eğitimdeki disiplin anlayışında ceza ile korkutma değil, sevgi ile ödüllendirme, yüreklendirme vardır. Atatürk, eğitimin disiplinli olması konusunda 1 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında şöyle der. Parantez içinde Bingöl 1970. Hayatın her çalışma alanında olduğu gibi özellikle eğitim ve öğretimde disiplin başarının temelidir. Müdürler ve öğretmenler disiplini sağlamak, öğrenciler de disipline uymak zorundadırlar. Öğretmenlere değer verilmelidir. Öğretmen, eğitim sürecinin en önemli ögelerinden bir tanesidir. Toplumun biçimlendirilmesinde öğretmenlerin rolü açıktır. İyi yetişmiş, nitelikli öğretmenler toplumun ilerlemesinde önemli görevler üstlenirler. Eğitim sistemine ders araç gereçlerine, derslerin içeriğine asıl egemen olan öğretmenlerdir. Eğer bir eğitim devriminde öğretmenler görmezlikten gelinirse, başarıya ulaşmak çok güç olur. Ulaşılsa bile süreklilik sağlanamaz. Atatürk, öğretmenlerin bu rollerini çok iyi kavramış bir önderdir. Bu nedenle öğretmenlere değer vermiş, her fırsatta onlarla birlikte olduğunu, onlara güvendiğini dile getirmiştir. Atatürk, Cumhurbaşkanı olmasam öğretmen olurdum derken, öğretmenlerle Cumhuriyet'in nedenle özdeşleştiğini gösteriyordu. Parantez içinde Akyüz 1983, Ozan Kaya 1995. Atatürk'ün öğretmenlere verdiği önem ve destek çok açıktır. O her fırsatta öğretmenlere olan güvenini dile getirirdi. Nitekim daha Cumhuriyet kurulmadan 1921'deki Maarif Kongresi'nde şöyle der. Parantez içinde Bingöl 1970. Ancak bu doğuştan gelen yetenekleri geliştirebilecek bilgilerle donatılmış yurttaşlar gereklidir. Bu ödev de sizlere düşüyor. Ulusal hükümetimizin tam bir gerçeklik ve içtenlikle dilediği ölçüde Türkiye öğretmenlerinin yaşamına değin rahatlık ve bolluğu daha sağlayamamış olduğunu bilirim. Fakat ulusumuzu yetiştirmek gibi kutsal bir görevi üstüne almış olan Yüce Türk öğretmen toplumunun bugünkü durumu göz önünde bulundurulacağından ve her güçlüğe göğüs gererek bu yolda yılmaksızın yürüyeceğinden kuşkum yoktur. Ödeviniz pek önemli ve millet yaşamı için vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadır. Bunda başarıya ulaşmanızı Ulu Tanrı'dan dilerim. 27 Ekim 1922'de kalabalık bir öğretmen topluluğuna yaptığı konuşmada öğretmenler olan güvenini ve desteğini açıkça dile getirir. Parantez içinde Bingöl 1970. Baylar, bayanlar, ordularımızın kazandığı zafer sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve yaşatacaksınız ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Ben ve sarsılmaz inançla bütün arkadaşlarım sizi izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız. 25 Ağustos 1924'te Öğretmenler Birliği Kurultayı'nda öğretmenlere yeni kurulan cumhuriyetin kökleştirilmesi ve korunması için görevler yükler. Parantez içinde Bingöl 1970. Öğretmenler, yeni kuşağı, cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğiticileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri sizin ustalık ve özverinizin derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet düşünce, bilgi ve beden yönünden güçlü ve yüksek seciyeli koruyucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Üstün ödevimizin yerine getirilmesine yüksek çabalarla kendinizi adayacağınızdan hiç kuşkum yoktur. Arkadaşlar, yeni Türkiye'nin birkaç yıla sığdırdığı askerlik, siyaset ve yönetim alanlarındaki devrimler sizin, sayın öğretmenler, sizin toplumda ve düşünce hayatınızda yapacağınız devrimdeki başarınızla gerçekleşecektir. Hiçbir zaman unutmayın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar ister. Görüldüğü gibi Atatürk eğitimde öğretmenlerin oynadığı rolün farkındadır ve buna uygun olarak öğretmenlere destek vermekte, güvenmekte, onları korumaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Atatürk'ün üzerinde doğrudan durmadığı, ancak onun eğitime ilişkin düşünce, buyruk ve uygulamalarından çıkardığı bir ilke de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Parantez içinde Tezcan 1992. Eğitimde fırsat eşitliği, bir toplumda ırk, cins, dil, din, sosyal sınıf ve tabaka ayrımı gözetmeksizin toplumun bütün üyelerine her eğitim basamak ve alanında eşit koşullar içinde eğitim görme olanaklarının sağlanması demektir. Parantez içinde Öztürk 1983. Atatürk'ün ulusçuluk anlayışı ırk ayrımına dayanmadığı için o eğitimde de böyle bir ayrıma gitmez. Dil ve dinden kaynaklanan farklılıkları eğitime yansıtmamıştır. Kadınların eğitimine özel olarak ilgi göstermiştir. Bütün kadınlarımızın erkeklerle birlikte onlarla eşit düzeyde eğitim görmesini istemiştir. Yalnızca üst tabakanın değil, ülkemizdeki herkesin temel eğitimden yararlanmasını istemiştir. Özellikle de iyice cahil bırakılmış olan Türk köylüsünün bir an önce aydınlatılmasından yanadır. Öğretim birliği sağlanmalıdır. Atatürk, Osmanlılardaki eğitimin nasıl kurumsal ve amaçlar açısından bölük pörçük ve ulusallıktan uzak bir yapıda olduğunu görmüştü. Osmanlı eğitim sistemi, geleneksel eğitim kurumları, parantez içinde medrese, Sıbyan okulu, yabancı ve azınlık okulları ve modern kısmen laik eğitim veren okullar olmak üzere üçe bölünmüştü ve üç değişik tip insan yetiştiriyordu. Ayrıntılarına ileriki sayfalarda göreceğimiz öğretimde birlik ilkesi yalnızca kurumların birleştirilmesi anlamına gelmez. Onun ötesinde ulusal, laik, bilimsel eğitimin de temellerini oluşturur. Bu açıdan Atatürk'ün öğretimde birlik ilkesi etkisi en güçlü olarak görülen eğitim düzeltimidir. Atatürk, öğretim birliğinin sağlanmasında kesin kararlıdır. Nitekim 1 Mart 1924'te şöyle der. Parantez içinde Bingöl 1970. Ulusça benimsenen eğitim ve öğretimde birlik ilkesinin bir an bile geçirmeden uygulanmasını gerekli buluyoruz. Bu yolda gecikmenin zararlı ve bu alanda büyük bir istekle hemen işe başlamanın olumlu ve derin sonuçları kararlarımızı çabuklaştırmalıdır. Yukarıda Atatürk'ün eğitim politikasının ana ilkelerini 10 öbekte ele aldık. Bu ilkeler tek tek ele alınıp uygulanmaya çalışırsa sonuç başarılı olamaz. Çünkü bu ilkelerin her biri diğeriyle ve Atatürk'ün devrimleriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu açıdan Atatürk'ün eğitim politikasını değerlendirirken bu bütünlüğü bozmamak gerekir. Örneğin karma eğitim, özellikle laik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği ve bilimsel eğitim ilkeleriyle sıkı bir ilişki içindedir. Karma eğitimin gerçekleşmesi, toplumsal yaşamı dinin egemenliğinden kurtarmaya, kızlara okuma olanaklarının sağlanmasına ve kızların eğitiminin bilimsel temellerinin açığa çıkarılmasına bağlıdır. Atatürk'ün Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarmadaki kararlılığını ve amacını tam olarak anlayabilmek için, onun eğitimdeki birlik anlayışının öteki eğitim ilkeleriyle kurduğu ilişkiyi göz ardı etmemek gerekir. Özet. Tarih, insanlığın geçmişini araştıran ve elde ettiği bulgular çerçevesinde bugünü ve geleceği anlamaya çalışan bir bilimdir. Tarihçinin görevi, her çağda eskiyen, çürüyüp dökülen, ölüme mahkum bir düzene ve onun değerlerine sahip çıkanlarla daha ileride bir yaşamın değerlerini savunan güçleri ortaya koymak, insanlığın ilerleme çizgisini giderek insanlığı bir gün topyekün aydınlığa çıkaracak güçleri saptamaktır. Eğitim, genel olarak her ulusun tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Bugünkü eğitim sistemi ve anlayışı ana hatlarıyla Batı'da ortaya çıkan eğitim sistem ve anlayışlarının bir yansımasıdır. Bu nedenle özellikle endüstri devrimi sonrası eğitim büyük oranda Batı kaynaklıdır. Antik çağda Yunan eğitiminin ideali esas olarak M.Ö. 8-6. Yüzyıllar arasında oluşmuştur. Bu eğitim anlayışı jimnastik ve müzik yoluyla insanın her yönde gelişimini, yani beden ve ruhun uyum içinde bir bütün halinde gelişmesini amaç edinmiştir. Orta çağdaki en önemli eğitim kurumlarından biri şövalyeliktir. Şövalyeler Tanrı için, Tanrı'nın kilisesi için ve kutsal ülke için savaşmakla görevlidir. Orta çağ eğitim kurumlarından birisi de el zanaatçıları birlikleriydi. Bu birliklerin görevi, bir yandan üyelerinin korunması ve desteklenmesinin sağlanması, diğer yandan da zanaatkarlık becerilerini ve başarı sağlamış sanat gelenekleri yaşatıp geliştirmekti. Orta çağın yarattığı bütün öğretim kurumları içinde esas hatlarıyla günümüze kadar kalanları üniversitelerdir. Üniversiteler 13. 14. yüzyıllar boyunca ortaya çıktı. İlk kurulan üniversitelerden bazıları şunlardır: Bologna 1119, Salerno, Padua, Paris 1250'li yıllar, Cambridge, Oxford 1249. Osmanlılardaki eğitim sistemini, Osmanlı eğitim tarihini iki bölüme ayırarak incelemek, Osmanlıların geçirdiği toplumsal değişme sürecine de uygun olacaktır. Buna göre Osmanlıların kuruluşundan yenileşme çabalarının başladığı 1730'lu yıllara kadar ki dönemi birinci dönem, Lale Devri'nden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ki dönemi de ikinci dönem olarak ele alabiliriz. Bu ayrıma göre Osmanlılar'da birinci dönemde iki temel eğitim kurumu vardı: Sıbyan Okulu ve medreseler. Bu iki okul imparatorluğun çeşitli yanlarına dağılmıştır. Bunların dışında bir de Enderun vardır. Ancak Enderun yaygın bir eğitim kurumu değildir. Atatürk, Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra yeni toplumsal yapının gerektirdiği demokratik cumhuriyeti, değişime açık çağdaş toplumu, laik bir devlet ve bireyi bağımsız ve kendi öz kaynaklarımıza dayalı güçlü bir ekonomiyi eğitim aracılığıyla yaratmak istiyordu. Böylece Atatürk bir yandan Türk devrimini yaygınlaştırmak, bir yandan da onları kökleştirmek için eğitime işlevsel olarak yaklaşıyordu. Cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma oranı %10 civarındaydı. Halkı cahillikten kurtarmak için ilk öğretimi yaygınlaştırma çabalarının yanı sıra okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bu amaçla millet mektepleri kuruldu. Halk evleri, halk odaları da okuma yazma kursları düzenledi. Eğitim ve kültürü çağdaşlaştırmak için Atatürk şu önemli devrimleri ve reformları gerçekleştirdi. 1. 1 Kasım 1928'de Türkçe yazılış ve okunuşa uygun olmayan Arap ABC'si bırakıldı. Onun yerine Latin kökenli Türk ABC'si kabul edildi. 2. Eğitim kurumları laik hale getirildi. Okullardan Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. 3. Kadın eğitimine çok önem verildi. Kız erkek bir arada kaç göç olmadan karma eğitim başlatıldı. 4. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun %80'i köylerde yaşadığı için köye öğretmen yetiştirme üzerinde çok duruldu. Bu amaçla köy öğretmen okulları ve köy enstitüleri açıldı. Değerlendirme soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi antik çağdaki eğitimin özelliklerinden birisi değildir? A. Yunan eğitim ideali esas olarak M.Ö. 8-6. yüzyıllar arasında oluşmuştur. B. İnsanın her yönde gelişimini, yani beden ve ruhun uyum içinde bir bütün halinde gelişmesini amaç edinmiştir. C. Romalılardan sonra jimnastik konusu arka plana itilmiştir. D. Retorik ya da felsefe ön plana alınmıştır. E. En önemli eğitim kurumlarından biri şövalyeliktir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'daki eğitimin özelliklerinden birisi değildir? A. Orta Çağ eğitim kurumlarından birisi de el zanaatçıları birlikleriydi. B. Orta Çağ'ın yarattığı bütün öğretim kurumları içinde esas hatlarıyla günümüze kadar kalanları üniversitelerdir. C. Bu dönemde eğitimin amacı Hristiyanlaştırmadır. D. İnsanın beden gelişimi için eğitime önem verilirdi. E. Bu dönemde öğretim yöntemi olarak genelde anlatma ve tartışma yöntemi kullanılırdı. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumundaki eğitimin özelliklerinden en önemlisidir? A. Gerekli bilgiye doğru zamanda erişme ve bu bilgiyi amacı doğrultusunda süzerek kullanma yollarının öğretilmesi. B. Dinsel dogmalardan kurtulmuş laik okulların ortaya çıkması. C. Okullar sanayinin gerek duyduğu bireyi yetiştirmek amacıyla yapılandırıldı. D. Yurttaşlık eğitiminin önem kazanması. E. Uluslaşmada eğitimin araç olarak kullanılması. 4. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular dönemindeki medreselerin özelliklerinden biri değildir? A. Medreselerin ilki 1040'larda Tuğrul Bey tarafından kurulmuştur. B. Bu medreseler müderrislerin düzeyine göre orta ya da yüksek öğretim sayılmıştır. C. Bu medreselerde müderrislik atamaları liyakata göre değildir. D. Bu medreselerde esas olarak din, hukuk ve dil öğretimi yapılmaktaydı. E. Heyet, parantez içinde uzay bilimi, bu medreselerde ele alınmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem eğitim kurumlarından birisidir? A. Enderun okulları, B. İdadiler, C. Sultaniler, D. Mektebi Ulumi Harbiye, E. Rüşdiyeler. 6. Yukarıdaki paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Sıbyan mektepleri bu dünyaya, hayata yönelik eğitim vermiyorlardı. Buralardan çıkan öğrenciler askeri okullara girince fen derslerine yabancı kalıyorlardı. Bu sorunu aşmak için sıbyan okullarından sonra orta öğretim düzeyinde öğretim yapacak nokta nokta açılır. A. Enderun okulları, B. İdadiler, C. Sultaniler, D. Mektebi Ulumi Harbiye, E. Rüşdiyeler. 7. Yukarıdaki paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nokta nokta göre insan, şimdiye kadar bir dolap beygiri gibi sözü kapalı olarak kullanılmak için kasıtlı olarak aklını kullanması önlenmiştir. Artık yalnızca büyük kitaplara başvurmak yerine akla başvurulmalıdır. Papazların sözlerine göre değil, vicdanın sesine göre hareket edilmelidir. A. Aydınlanmacı eğitimcilere, B. Bilgi toplumu eğitimcilerine, C. Sanayi toplumu eğitimcilerine, D. Bilgi toplumu eğitimcilerine, E. Postmodern eğitimcilere. 8. Aşağıdakilerden hangisi eğitim birliği yasasına uyulmamasının en önemli sakıncalarındandır? A. Dogmatik eğitimin yaygınlaşması. B. Eğitim kurumlarında eş güdümün zayıflaması. C. Farklı ideal ve düşüncelere sahip öğrencilerin yetişmesi. D. Eğitim politikalarının oluşturulmasında merkezi denetimin azalması. E. Kültürel yozlaşmanın artması. 9. Yukarıda özellikleri sayılan ahilik hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Ahilik, küçük esnaf, usta, kalfa ve çırakları içine alan, onların dayanışmaları kadar mesleklerini dürüst ve özenle yapmaları için eğitimlerini sağlayan bir çeşit lonca örgütüdür. Ahilikte iş başında ya da iş dışında eğitim yapılırdı. A. Göktürkler, B. Uygurlar, C. Selçuklular, D. Osmanlılar, E. Hunlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından yapılan eğitim reformlarından biri değildir? A. 1 Kasım 1928'de Türkçe yazılış ve okunuşa uygun olmayan Arap ABC'si bırakıldı. B. Eğitim kurumları laik hale getirildi. C. Okullardan Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. D. Kız erkek bir arada kaç göç olmadan karma eğitim başlatıldı. E. Batılı anlamda ilk askeri okullar açıldı. Yanıtlar: 1. E. 2. D. 3. A. 4. C. 5. A. 6. E. 7. A. 8. C. 9. C. 10. E. Bölüm 5. Eğitimin psikolojik temelleri. Hazırlayan Doçent Doktor Hakan Gündoğdu. Bölümün amaçları: eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkiyi söyleyebilme, eğitim psikolojisinin temel kavramlarını söyleyebilme, gelişim psikolojisinin temel kavramlarını söyleyebilme, bilişsel gelişimin temel dönemlerini söyleme, psikoseksüel gelişim dönemlerini söyleme, psikososyal gelişim dönemlerini söyleme, öğrenme ile ilgili temel kavramları söyleyebilme, davranışçı öğrenme kurumlarına göre öğrenmeyi açıklama, bilişsel öğrenme yaklaşımına göre öğrenmeyi açıklayabilme. Hazırlık soruları: İnsanın psikolojik özelliklerinin bilinmesi bize ne yarar sağlar? Öğretmenlerin, öğrencilerin psikolojik özelliklerini tanımaması ne gibi sorunlara yol açabilir? Sizce eğitim psikolojisi dersini almayan bir kimsenin öğretmenlik yapması doğru mudur? Giriş. Bahar ile aynı sınıfta öğrenci olan Oğulcan'ın matematik dersindeki başarısı Bahar'a göre çok düşüktür. Bunun nedeni neler olabilir? Annesi 4 yaşındaki Hazan ve ablasına bir çikolatayı ortadan kurarak paylaştırmıştır. Ancak Hazan, ablasına daha çok çikolata verdiğini söyleyerek annesine itiraz etmiştir. Bunun üzerine annesi, Hazan'ın elindeki çikolatayı almış, iki parçaya ayırmış ve şimdi daha çok oldu diyerek geriye vermiştir. Bunun üzerine çocuk, annesinin kendisine ablasından daha çok çikolata verdiğini düşünerek itirazından vazgeçmiştir. Böyle bir durum gerçek olabilir mi? Bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Eğitim bilimi, eğitimin temel ilkelerini oluşturmakta psikolojinin verilerinden yararlanmaktadır. Bu nedenle eğitim bilimi ile psikoloji bilimi birbiri ile yakından ilişkilidir. Eğitim, kontrollü bir ortamda bireylerin davranışlarını istendik yönde değiştirme etkinliğidir. Psikoloji ise insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu süreçte istendik olsun olmasın, insan davranışlarının nasıl kazanıldığı ve nasıl kazandırılacağı psikolojinin inceleme konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle psikolojinin insan davranışları ile ilgili olarak ortaya çıkardığı veriler eğitim bilimi tarafından kullanılmaktadır. eğitim ile psikolojiyi birlikte ele alan çalışma alanın eğitim psikolojisidir. Eğitim psikolojisi, psikolojinin insan gelişimi ve öğrenmesi ile ilgili ortaya çıkardığı bilgilerden yola çıkarak temel eğitim ilkeleri belirlemeye çalışan bir alandır. İnsanın gelişim süreci devam ettikçe bireyin fiziksel, bilişsel ve psikososyal özelliklerinde hem nitelik hem nicelik olarak çeşitli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler bireyin eğitim sürecine katılımını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Diğer yandan bireyin nasıl öğreneceği veya bireye belli bir bilginin nasıl öğretileceği de eğitim açısından önemlidir. Bazı bilgiler çok kolay unutulurken, bazı bilgiler çok uzun süre unutulmadan kalmaktadır. Diğer yandan bazı bilgiler çok kolay öğrenilirken, bazı bilgileri kazanmak görece daha zor olmaktadır. Aynı konuda ders veren bir öğretmenin dersinde öğrenciler çok başarılıyken, başka bir öğretmenin aynı konuda verdiği derste daha az başarılı olabilmektedir. Bu durum, öğrenme ortamının, öğrenme malzemesinin ve öğrenenin özelliklerinin öğrenme sürecini etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim psikolojisi, öğrenme-öğretme sürecini inceleyerek daha başarılı eğitim ortamları oluşturmayı da hedeflemektedir. Bu bölümde kısaca gelişim psikolojisi ve insan gelişimi ile ilgili temel kuramlar ve öğrenmenin temel kuramları kısaca anlatılmaktadır. Gelişim psikolojisi ve insan gelişimi. Gelişim psikolojisi, insan gelişimini çeşitli boyutlarıyla ayrıntılı olarak incelemektedir. Ancak bu bölümde insan gelişiminin eğitim süreci ile ilgili olan bölümleri ele alınmaktadır. İnsanın gelişim sürecinin evrensel ilkelere göre ortaya çıktığı belirtilmektedir. İster bilişsel gelişim, ister bedensel gelişim veya herhangi bir başka bir gelişim alanı olsun, gelişimin evrensel ilkelerinden söz edilebilmektedir. Belli bir yaşa gelmiş çocukların ortak özelliklerinden söz edilebilirken, aynı yaştaki iki çocuğun biri birbirinden farklı özellikler göstermesi de mümkün olmaktadır. Aynı zamanda bir çocuk çeşitli özellikler yönünden anne babasına benzerken, bazı özellikler yönünden de farklılık gösterebilmektedir. Bu durum gelişimin bir taraftan zamandan etkilendiğini, ancak diğer yandan çevresel ve genetik etkenlerin de gelişimde etkili olabileceğini göstermektedir. Kısaca gelişim karmaşık bir süreçtir ve temel gelişim ilkeleri şu şekilde sıralanabilir. 1. Gelişim çevre, genetik, zaman etkileşiminin bir ürünüdür. 2. Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. Her birey kendine özgü bir gelişim süreci izler. Gelişimde hiyerarşik aşamalar olmakla birlikte hiçbir birey bütün özellikleri yönünden bir diğerinden aynısı değildir. 3. Gelişim kesintisiz bir süreçtir. Her ne kadar gelişimde belli aşamalardan söz edilse de insan gelişimi durmadan süren kesintisiz bir süreçtir. Gelişimde davranışlarda ve örüntülerde ortaya çıkan farkları açıklamak için aşamalardan söz edilir. 4. Belli gelişim dönemlerinde belli tür gelişimler ön plana çıkar. Gelişimin hızı dönemlere göre değişir. Bebeklik çağındaki büyüme, okul çağına oranla daha hızlıdır. 5. Gelişimde belli bir yönelim vardır. A. Gelişim başta ayağa doğrudur. Hareket gelişimi sağlıklı tüm bebeklerde baştan ayağa doğru olur. 1,5 aylık bebek ilk aylarda ense kası sinirlerinin gelişimiyle başını dik tutmayı öğrenir. Daha sonra sırasıyla oturmayı, yürümeyi öğrenir. Ayrıca kaslar gibi beyin ve sinirlerin de gelişimi baştan ayağa doğru olan bir rota izler. B. Gelişim genelden özele doğrudur. Önce büyük, sonra küçük kasların kontrolü sağlanır. Çocuk kalemi önce avucunda kavrayarak tutabilirken, daha sonra parmaklarıyla tutmaya başlar. C. Gelişim içten dışa doğrudur. Önce iç, sonra dış organlar gelişir. 6. Gelişimde çeşitli yönler etkileşim içindedir. çocuğun zihinsel gelişimi, dil gelişimini hem etkilemekte hem de ondan etkilenmektedir. 7. Gelişim nöbetleşe devam eder. Yürüme ön plana çıktığında konuşma asla durmaz ya da gerilemez. Ancak geri planda kalır. Bedensel gelişim. Yumurta ve sperm hücreleri birleşerek dışı bir zarla çevrilmiş olan sitoplazma ve içindeki çekirdekten oluşan bir hücreye dönüşür. Bu hücrenin çekirdeğinde ana ve babanın her birinden 23 adet olmak üzere, parantez içinde mayoz bölünme sonucu, gelen toplam 46 adet kromozom yer almaktadır. Döllenen yumurtadan başlamak üzere, insan büyümesinde her bir organın nasıl gelişeceğine ve yaşamanın ilk anından ölünceye kadar her bir aşamada ne gibi özellikler göstereceğine dair bilgiler genlerde toplanmıştır. Genlerde kromozomlar gibi çiftler oluştururlar. Bu çiftlerde yer alan genlerden biri başat, parantez içinde dominant, diğeri ise çekinik, parantez içinde recessive özellikler taşırlar. Başat genler bireyin açıkça gözlenebilen özelliklerini, parantez içinde fenotip, çekinik genlerle birlikte bütün genetik özelliklerini, parantez içinde genotip oluştururlar. Yumurta hücresi döllendikten sonra hem mitoz yoluyla bölünerek çoğalır hem de fallop tüplerden rahime doğru ilerler. 12-16 hücre oluştuğunda döl yatağına ulaşır. Morula adı verilen bu hücre kitlesi birkaç gün içinde rahim duvarına gömülür. Genellikle ilk 8 hafta embriyo dönemi olarak adlandırılır. 8. haftadan doğuma kadar geçen zamanda organizmaya fetüs adı verilir. 3. ve 5. aylar arası fetüs süratli bir büyüme gösterir. Gebeliğin 20. haftasında saçlar ve tırnaklar çıkmaya başlar. Göz kırpma, ağız hareketleri ve parmak hareketleri gözlenir. 28. haftadan sonra doğan fetüsün yaşama şansı yüksektir. Fetüs doğduğunda boyu ortalama 48-53 cm, ağırlığı ise 2500-4300 gram arasındadır. Bebeklik dönemi 0-2 yaş. Bebek doğduktan sonra da hızla büyümeye devam eder. Boy uzunluğu ilk yıl yaklaşık olarak 25 cm artar. 1 yaşındaki bir bebeğin boyu ortalama 75 cm'dir. Benzer bir durum ağırlık için de geçerlidir. Bebek 5 aylıkken doğumdaki ağırlığının 2 katına, 12 aylıkken 3 katına ulaşır. Ancak 2. yaşın sonuna doğru bu artış yavaşlar. Yeni doğmuş bebeklerde baş, kol ve bacaklar ile gövde arasındaki oranlar henüz yetişkinlerdeki şeklini almamıştır. 1. ayda bebek başını çevirir ve yerde yatar pozisyondayken çenesini yerden kaldırabilir. 2. ayda yüz üstü yatarken göğsü ile beraber başını da yerden kaldırabilir. 3. ayda başını dik tutabilir. 4. ayda destek alarak oturabilir. 5. ayda nesneleri uzanarak tutabilir. 6. ayda hareketli nesneleri kavrayabilir. 7. ayda desteksiz oturabilir. 8. ayda bir yerden destek alarak ayakta durabilir. 10. ayda emekleyebilir. 11. ayda destekle yürüyebilir. 12. ayda bir yere tutunarak ayağa kalkabilir. Hastalıklar, ağır beslenme bozuklukları, zihinsel engel veya çocuğun ihmal edilmesi durumlarında yürümenin ortaya çıkışı gecikebilir. İlk çocukluk dönemi 2-7 yaş. Okul öncesi dönemde bedensel gelişme hızı bebeklik dönemine oranla yavaşlar. Yaşamın ilk ve 3. yılları arasındaki büyüme 3 ve 6. yıllar arasındaki büyümenin yaklaşık 2 katıdır. 3 yaşlarında kızlar ortalama 94 cm uzunluğunda ve 13 kilo ağırlığındadırlar. 6 yaşlarına geldiklerinde 115 cm, ağırlıklar ise 15 kiloyu bulur. Bu dönemde gelişim genelden özele doğru ilkesine paralel olarak koşma, atlama, tırmanma gibi büyük kaslarla ilgili becerilerde yetkin iken, yazma, çizme, makasla kesme ve diğer küçük kaslarla ilgili becerilerinde acemi ve daha az başarılıdırlar. Bu dönemdeki çocukların göz-el eşgüdümü yetersizdir. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuklara yönelik etkinliklerde büyük, geniş nesneler kullanılır. İlk öğretimin ilk yıllarında çocuklara verilen kitapların harfleri de büyüktür. Okul öncesi çocuğu sosyal ilişkilerinde esnek, arkadaşlıkları hızlı değişen, en sevdikleri arkadaşları kendisi cinsinden seçen çocuklardır. Oyun grupları küçük ve sık değişir. İkinci çocukluk dönemi 7-11 yaş. İlk öğretim yıllarında meydana gelen bedensel ve fiziksel gelişim 2-6 yaş evresindeki gelişime göre daha yavaştır. Bu dönemin başlarında erkek çocuklar kız çocuklarından 5-6 santim daha uzundurlar. Dönemin sonlarına doğru, yani 11 yaş civarında kızların daha hızlı geliştikleri görülür. Buna karşılık aynı dönemde erkek çocuklar daha aktiftirler. 10-11 yaşlarında sinir sisteminin gelişimi büyük oranda tamamlanır. İlk öğretim dönemindeki çocuklarda küçük kas becerileri gelişmeye başlar. Örneğin çocuk okul öncesi dönemde kalemi kavrayarak tutarken ilk öğretim döneminde parmaklarıyla tutabilir. Bu dönemde arkadaş grupları oluşturma, kuralları anlama ve uyma ve başkalarının duygularını anlamaya başlama davranışları da gözlenmeye başlar. Ergenlik dönemi 11-18 yaş. Ergenlik bedensel ve hormonal değişikliklerin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Ergenlikte büyümenin en hızlı olduğu yaş aralığına büyüme hızı doruğu (parantez içinde growth, spurt, BHD) adı verilmektedir. Büyüme hızının doruğa ulaşması kız çocuklarda ilk adet kanamasından (parantez içinde menarştan) önce 10-11 yaşları civarındadır. Erkekler ise büyüme hızı doruğuna 13-15 yaşlarında ulaşırlar. Erinlikteki hızı büyüme döneminden ardından birincil ve ikincil cinsiyet özellikler ortaya çıkmaktadır. Ergenlik dönemindeki hızlı bedensel ve hormonal değişim, ergenin ilgisini kendi bedenine yöneltmesine neden olur. Bu değişikliklerin yanı sıra ergenlik döneminde bazı duygusal problemler de ortaya çıkmaktadır. Kızlarda meydana gelen adet kanaması, eğer önceden bilgilendirme yapılmamışsa etkisi uzun sürebilecek travmatik sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Yine ergenin fiziksel görüntüsünden dolayı kendisini kısa veya uzun, şişman, zayıf veya çirkin olarak algılaması da bu dönemde yaşanabilecek duygusal sorunlardan bazıları olarak değerlendirilebilir. Öte yandan ergenliğe akranlarından önce girmenin kızlara ve erkeklere farklı etkileri olmaktadır. Erken olgunlaşan erkekler akranlarına göre sosyal gelişim açısından daha ileridedirler. Erken olgunlaşan kızlar ise içe kapanık, çekingen kişilik özellikleri gözlenmektedir. Bilişsel gelişim. Belli bir problem durumunda herkesin verdiği farklı tepkiler vardır. Verilen tepkilerin niteliği bir taraftan bireyden bireye değişirken, diğer taraftan bireyin içinde bulunduğu yaşa göre de değişir. Çocuklarla yetişkinlerin davranışları, yaşam olaylarına yönelik açıklamaları ve uyarıcılara yönelik tepkileri birbirinden farklıdır. Bilişsel gelişim, sadece bireyin gelişim sürecinin anlaşılması açısından değil, aynı zamanda eğitim sürecine katılan bireye sunulacak eğitim ortamlarının hazırlanması açısından da önemlidir. Ayrım sonu. Sayfa 136.